Kıymetli dinleyiciler, 106.2 Trakya Üniversitesi Radyosu'nda Evrim Kaşıkçı ile Edirne'den programında sizlerleyiz. Rumeli'nin kültürel damarlarında derin izler bırakan inanç yollarını ve geleneklerini konuşacağımız bu özel yayında Ehl-i Beyt Yolu Seyyid Ali Sultan Süreyi kitabının yazarı, emekli öğretmen Ali İhsan Mete'yi stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sefalar bulduk. Cümle canlara aşkını yazarım ben.
Sayın Mete ile Seyyid Ali Sultan Ocağı'nın tarihi ve kültürel mirasını, Balkan coğrafyasındaki etkilerini ve kitabına yansıyan derinlikli anlatıları da ele alacağız programımızın ilerleyen dakikalarında. Bizi kırmayıp yayınımıza katıldığı için sevgili hocamıza da tekrar teşekkür ediyorum. Şöyle başlayalım Ali İhsan Hocam. Kısaca sizi tanıyabilir miyiz?
Bendeniz Ali İhsan Mete, emekli öğretmen. Aynı zamanda Alev Bektaşi inanç önderi olarak bulunuyorum. Doğum yerim Uzunköprü, Yeniköy. Balkanlardan göç etmiş bir ailenin oğluyum. 1948 doğumluyum. İlkokulu köyümüzde okuduk, 5'ten mezun olduk. 60 yılında Uzunköprü 2. Murat Ortaokulu'na devam ettim. Daha sonra Edirne Erkek Öğretmen Okulu'nu bitirdim. Akabinde Eskişehir 2 yıllık eğitim bölümünü bitirdim. 69-70 yılında Konya'da ilk öğretmenliğimi yaptım. Daha sonra Trakya'nın köylerinde, Babaski Kırklareli köylerinde çalıştım. Daha sonra Edirne'nin Kırasali beldesinde de emekli oldum. Köyüme döndükten sonra Kültür Derneği kurarak kültürümüzü, yaşam biçimimizi idame ettirme açısından. O da şöyle oldu. Kahvede oturuyoruz. Yaşlı amcanın biri dedi ki, ya dedi, şu köyde bu kadar öğrenci adam yetiştirdik. Okudu, adam oldular. Birinin şu köye bir eseri yok dedi. Kendimi o zaman bir düşünce aldı. Ne yapabilirim? Bir kültür derneği kurdum. 6 yıl bu kültür derneğinin başkanlığını yaptım. Bizim Yunanistan Seçek Yaylası'nda bu kırklarının da meydana gelmesine sebep olan oradaki etkinlikleri köyümüzde idame ettirme düşüncesiyle belediye başkanlarıyla yahut da çevre dostlarımla hatta Türkiye çapında çeşitli etkinliklerde bulunarak hele hele bu arada ben unutamam, tekrar adını anmak zorunda kalacağım. Ali Tutak Bey'e çalışmalarında, bana katkılarında yahut da bu etkinlikte katkılarında dolayı teşekkür ediyorum aynı zamanda.
Sonrasında bu kültür derneğini kurdunuz ve
çalışmalarda, güzel etkinliklerde bulunduk. Köyün tanıtımında, kültürün tanıtımında büyük etkisi olduğunu düşünüyorum aynı zamanda. Bu arada inanç yolumuz olan Bektaşi'yle intisap ettim. Yani o yola da girdik. Çünkü kültürümüz onu gerektiriyordu. Uzun müddet İslamiyet'in sevgi ve saygı, hoşgörü üzerine kurulu inancı üzerinde emeklerimiz oldu. 10 yıl o erkanlarda hizmet yürüttüm. Daha sonra canlar bizi posta uygun gördüler. Sorumluluk verdiler. 15 yıldan beri de babalık, aynı zamanda dedelik görevinde yürütmek durumundayım. Hala Edirne Cem Vakfı'nda görevli sayılırım. Gerçi sorumluluklarımı yükledim diğer canlara ama hala oralı sayılırım yani.
Hocam siz bu emeklerin yanında kültürünüzün kaybolmaması, bu kültürel mirasın yaşatılması noktasında önemli bir hizmette yaptınız ki Ehl-i Beyt Yolu Seyyid Ali Sultan Süreyi Kızılderi Erkanı diye
evet.
2019 yılında Ceren Yayın Evi'nin katkılarıyla
evet,
bir de kitap yayınladınız. Siz bana bunu hediye etmiştiniz uzun yıllar önce. Yeniköy'ün tarihi, oradan göçle ilgili bilgiler, yine bu Seyyid Ali Sultan Süreyi ile ilgili birçok bilgi var. 424 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Evet. Gayet önemli bir hizmet. 2019 yılında, sonrasında da yine 2022 yılında bir cep kitabı diyebileceğimiz, daha evet, ince bir Gönül Kalsın, Yol Kalmasın ve 2024 yılında da Yola Yolcu Olmak diye çalışmalar var. Bunlar çok kıymetli. Dediğim gibi kültürel mirasın geleceğe aktarılması bağlamında çalışmalar için hem size teşekkür edelim hem de bunlar nasıl meydana geldi, niçin meydana geldi, evet, hangi düşüncelerle ortaya çıktı, bunlardan da biraz bahsedelim.
Şimdi Sayın Hocam, ben hizmeti aldığım zaman kendime yardımcı olacak bir kaynak aradım bu yolun. Acemisiyiz aslında. Birçok araştırmalarda bulundum ve zorluklar çektim kaynak bulmada. Yok yani. Olan da işte basit bir şekilde almış yahut da yapabildiği kadarını yazmış, öyle bırakmış. Ama beni daha ileriye götürecek, aydınlatacak bilgiler yok. Çevremde de buna sahip kişi çok az. Olan da göçmüş, Allah rahmet eylesin. Bu yüzden dedim ki benden sonra gelenler bu sıkıntıyı yaşamasın. Ellerinde bir kaynak bulsun. Neyi yapacağım, nasıl yapacağım demesin. Bu düşünceyle bu kitabı yazdım. Bunun ardından bir iki tane de şeylerim oldu, derlemelerim bu kitabı yazdıktan sonra. Yani buradaki noksanları o şekilde tamamlamaya çalıştım.
O küçük olan kitaplar da bunları tamamlıyor.
Yani bir yerde tasavvufta kavram ve ritüeller diye. Bir de ikrar üzerine bir derlemem oldu. O kültürün, o yaşam şeklinin, o inancın ileriki kuşaklara aktarılmasında payı olur düşüncesiyle bu çalışmaları yaptım. Ve yıllar geçtikçe bu problemin var olduğunu ve sonucun iyiye gitmediğini de gördüm. Daha sonra yine aynı düşünceler doğrultusunda bir el kitabı olacak şekilde Gönül Kalsın Yol Kalmasın adıyla bir kitapçık yazdım. Bu kitapçık o gördüğüm tehlikenin var olması nedeniyleydi. Gönül kalsın. Yani dargınlıklar, kırgınlıklar yahut da herhangi bir sıkıntı, bir problem varsa var olsun ama yol kalmasın şeklinde canlara bunu sundum. Yakınlarıma, dostlarıma ya da gençlere bunları öylesine verdim. Ama ya hocam işte böyle böyle bir kitabım var, o kitapçıktan bana da bir tane versene diyen çıkmadı hocam.
Siz kendi dağıttıklarınız sadece.
Dağıttıklarım öyle gitti. Okudular mı okumadılar mı onu da bilmiyorum yani.
Evet. Ama siz üstünüze düşeni yapmışsınız. Kayıt altına almışsınız. Emin olun yüzyıllar sonra bile olsa bir şekilde bu konulara ilgi duyan birilerinin eline geçmesi için bir kaynak oluşmuş. Önemli olan bu. Ben hep söylüyorum. Bizim dünyaya geliş amacımız üretmek. Ne üretmek olduğunun önemi yok.
Evet.
Seyyid Ali Sultan Süreyi nedir? Kısaca böyle bir bilgilendirelim.
Seyyid Ali Sultan Balkanlar'da bugün Yunanistan toprakları içinde bulunan Dimetoka kazasına bağlı Ruşenler köyünün hemen 3 kilometre aralığında dağların arasında ormanın içinde Alev-i Bektaşi yorumuyla İslamiyet'i Balkanlara yayan bir derviş. Aslında yani kesin bilgi olmamasına rağmen Horasan erenlerinden olduğu ya da Anadolu'da doğmuş olabileceği yorumları yapılıyor. 1402'de öldüğü ve Dimetoka'da kendi tekkesinde, Seyyid Ali Sultan tekkesinde defnedildiği belirtiliyor. Balkanları İslamlaştıran erenlerin başında gelen ve tekkenin de dünya çapında önemli bir yeri olduğu bilinen bir gerçektir. O inancı Balkanlarda sürdüren ve Anadolu'da hala yaşatılan bir sistemdir. Erkan'a gelince, Erkan'ı Bektaşilik'teki Babagan kolu gibi değil de Anadolu Aleviliğinde müsaitli erkanlara ait bir erkan gider. Müsaitlidir. Yani ahiret kardeşliği var olan bir sistem, inanç sistemi. Biz ona İslamiyet'in özü diyoruz. İslamiyet sevgi, barış, saygı ve hoşgörü üzerine kurulmuş bir din ise işte biz o inancı, o sistemi yaşatan inancın fertleri olarak kabul ediyorum kendimi.
Bektaşilik deyince Yeniköy'de o bölgeden gelmiş olan bir kültürel devamlılık var. Ve bu kültürü Yeniköy'de sizin tabii gençliğinizde, çocukluğunuzda belki daha anlamlı yaşatılıyordu. Geçmişte durum nasıldı? Şimdi nasıl? Size bu kültürden aktarılan ve sizin olumlu bulduğunuz şeyler neler?
Balkanlarda meydana gelen huzursuzluklardan sonra dedemin babası göç etmiş bu taraflara.
Evet.
Yani Meriç Nehri'nden bu tarafa geçmiş. Kendisi Meriç'in öbür tarafında. Oradaki huzursuzluğa dayanamamışlar. Köye geçmişler, yerleşmişler. Köye geldikçe Bulgar köyüymüş. Bulgarlar Balkan Harbi'nde göç ederken köyü tamamen yakmışlar. Dedemin anlatısına göre geldiklerinde öküz arabasıyla geliyorlar. Arabanın kanatlarını o yanık duvarların üzerine koyup o tahtaların altında sakinlemişler ev olarak. Daha sonra o yanık duvarların üzerine çatı kurup işte o binalara girmişler. Yaşamlarını öyle sürdürmüşler. Öyle bir ailenin ferdi olarak işte bugünlere Allah'a bin şükür erebildik.
Bu inanç köyde nasıl yaşatılıyordu? Ne yapılıyordu? Yani tabii sizin
çocukluğunuzda
hatırladığınız var mı?
O dönemlerde millet yerleşip huzura kavuşunca bu inancını hatırlıyor ve yaşlılar bu inancı sürdürmek istiyorlar. Ama önce bir önder lazım değil mi? Birini seçiyorlar. İstanbul'a o Balta Limanı'nda bir tekke varmış. İşte onların anlattığıyla söylüyorum.
Evet.
O tekkede yanında rehberiyle birlikte başlarını okutuyorlar. Yani dede seçiliyor. Dede geliyor, canları topluyor, erkanlar kuruluyor, görgüler görülüyor, rızalıklar alınıyor ve erkan bu şekilde yürümeye başlıyor. Tabii yıllar yılı bu sürüyor. Dede öldükten sonra bir müddet bir boşluk oluşuyor. Yeni dede seçilemiyor. Daha sonra köyde tabii bu inanç insani vasıfların doğruluk, rızalık, hoşgörü, sevgi, saygı, yardımlaşma, dayanışma kültürü devam ettiği sürece bu inançla sürüp geliyor. Arada bir boşluk olsa da daha sonra yine yeni önderler seçilerek erkanlar bugüne kadar sürüp gelmiş. Ama pandemi döneminden sonra da epey bu erkanları bir araya getirip, canları bir araya getirip bu erkanı sürdürmek güçleşmeye başladı. Biz bu yolun yolcusu olarak bunu gördük. Unutulmasını istemiyoruz, kaybolmasını istemiyoruz.
Tabii bu inancın gelenekleri belki bir noktada sürdürülemiyor ama ailelere aktarım bağlamında gayet hoşgörülü, barışçıl, eğitime önem veren bir toplum olduğunu bilirim. Özellikle Uzunköprü ve çevresindeki veya Meriç bölgesindeki Bektaşi köylerinde bu geleneğin yaşatıldığı belki de yegane köylerin başında Yeniköy geliyordu.
Evet.
Diğer bölgelerde ne kadar yaşatılıyor, o konularla ilgili bilginiz var mı?
Yeniköy'de erkenler yürütülemiyor. Çünkü daha önceki erken yürütülen canlar yaşlandılar. Yerine talipler gelmedi.
Köyler de boşaldı bir yandan.
Köyler de boşaldı. Şimdi Yeniköy dediğiniz gibi bu konuda örnek bir köydü. Uzunköprü'nün Kavak Mahallesi'nde aynı yöreden göç edenlerin bir mahallesi vardı. Kavak Mahalle dediğimiz göre. Bunun yanında Meriç'in birkaç köyü var. Uzunköprü'nün köylerinden Çobanpınar var. Bakıyorum kaynaklarda Uzunköprü'nün belki 10-15 köyü ismi geçiyor. Bu kültür, bu inanç sistemi bir yerde yok olmaya doğru gidiyor yani. En acınacak tarafımız da bu.
Bir kültürel miras olarak son dönemde yapılan bazı olumlu denebilecek çalışmalar var belki ama bunda sadece o insanların dağılması falan da değil, dünyanın küreselleşme dediğimiz farklı eskiden birçok sözlü anlatım geleneğiyle devam ettirilen gelenekler yerlerini cep telefonlarına, bilgisayarlara bıraktı. Çocuklar ve dışarıda çok oynamıyor.
Ama varoluşun en büyük etkeni de bu kültürün, bu geleneğin yaşatılması.
Tabii ki, tabii ki.
Şimdi bunu yaşatılmadığı sürece kültür bir yerde yok olmaya mahkum oluyor. Ama bu umudumuzu kaybetmememiz gerekiyor Sayın Hocam.
Peki mesela özellikle genç kuşaklarda bu konudaki farkındalığı nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bugünkü yaşam standartlarında bunu ele almaları, bu konu üzerinde yoğunlaşmaları bana göre epey zor. Çünkü kültürün bir de ekonomik boyutu da var. Derken de yola yolcu olabilmek için rızalık alabilme açısından ölmesi gerekiyor. Ölmek derken manevi anlamda. Yani nefsini öldürüp bu yola intisap etmesi, girmesi gerekiyor. Girerken de ben nefsimi öldürdüm dediği bir kurbanı oraya getirip bağışlaması yahut da kurban etmesi, nefsini kurban etmesi anlamında o kurbanı kesmesi gerekiyor. Bizde kesmek denmez de kıllanmak diye o sözlüğü kullanırız. Kültürümüz gereği. Bunu yapabilmek 15-20 bin lira arası.
Her şeyin etkilendiği gibi ekonomik durum
yani bir kültürümüzde etkilenmiş oluyoruz.
Etkileniyor.
Ama bunu illa yapmak şart mıdır? Bana göre şimdi tartışılabilir.
Ya güncel bir hale getirmek gerekir bazı şeyler. Bu ahiretlik ne yapıyor oradaki? Mesela bunları daha öz bir şekilde kısaca aktaralım mı? Nasıl bir dostluk ve arkadaşlık sürüyor bu süreçte? Mesela bunlar ilgi çekici. Bunlar çünkü bu inancın gerçekten insani olan dayanışmayı öne alan gelenekleri
gelenekler. Doğru, çok doğru hocam. İslamiyet'i yaymada, birlik beraberliği sağlanmada, dayanışmayı, en başta dayanışmayı sağlamada bizim inancımızda ahiretlik, şöyle söyleyeyim, öyle bir durumdasın ki kimse sana yardım etmiyor. Değil mi? Öyle bir durum var ki ama ahiret olduğun, can dediğin, yol kardeşi sana bir şekilde ne yapacaktır? Yardımcı olacak. Çünkü sana söz verdi. Toplumun huzurunda sana söz verdi. Sana dedi ki kimseye yardım etmese ben varım. Ben sana yardımcı olacağım.
Ana babamızdan doğuyoruz. O, kardeşimizi, abimizi, ablamızı seçiyoruz. Kardeşi
yardım etmeyebilir.
Ama,
dersin, değil mi?
Ama burada aslında dünyadaki benim yeni kardeşim gibi bir yapı oluşmuş oluyor.
Kan kardeşin değil de can kardeşin.
Can kardeşin oluyor.
Şimdi kardeşinin zamanı gelir darılırsın. Miras kavgası yaparsın değil mi? Ayrılırsın. Ama onunla ayrılamazsın. Çünkü ahit verdin, söz verdin. Toplumun huzurunda söz verdin. Eğer o sözde dönecekse
vermeyeceksin.
O zaman kişiliğin ne olacak değil mi? Onun için bizim kültürümüzde, gelenimizde ahiret kardeşliği, sahiplik çok önemli bir yer tutar. Ve bugün bakıyoruz önüne gelen silahını çekiyor, anında tepki gösteriyor. Anında yolunu kesip darp ediyor, vuruyor. Bunları yaşıyoruz. Yani başka bir tarife de gerek yok Sayın Hocam.
Bence çok güzel özetlediniz zaten. Tabii kitabı oluştururken bazı kaynaklardan da yararlandınız haliyle.
Tabii.
Kaynakçalar kitapta
Kaynakçamda var.
Mevcut zaten.
Şimdi çoğu da yaşlıların, annemin, babamın, dedemin anlattıkları da faydası çok daha
Tabii
büyük.
ki yani aslında siz bu süreçte kitabı hazırlarken birçok kaynakçadan faydalandınız. Bunun yanında da sözlü tarih
Tabii.
araştırmaları da
Babam
yapmış oldunuz.
Yıllarca bu erkenlerde hizmet etmiş. bir kişiydi. Bilgisi de iyiydi. Zaten saz çalıp sakil görevi de yapıyordu.
Evet.
Yani.
Hocam isterseniz programımızı yavaş yavaş toparlayalım.
Tabii ki.
Bundan yıllar önce birlikte Yeniköy'e gitmiştik. Sevgili Ali Çıtak hocamız da gelmişti. Fatma Aydın ablamızdan halk türkülerini öğrenmiştik. Onları almıştık. Ancak deyişleri almadan maalesef kendisi kaybettik. Rahmetli oldu.
Maalesef.
Deyişleri alamamıştık o dönemde. Şimdi bu türküler, halk oyunları, deyişler gelecek nesillere aktarılmak üzere kayıt altına alıp yayınlanmayı bekliyorum. Bunların bir kısmı bende var.
İnşallah.
Bir kısmı da inşallah onları da yine sizlerin de destekleriyle kayıt altına almak için elimizden geleni yapacağız. Program vesilesiyle belirtmek istedim
İnşallah hocam.
Açıkçası.
İnşallah çok isterim.
Alistan hocam çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Son olarak eklemek istediğiniz, dinleyicilerimize vermek istediğiniz bir mesajınız varsa onları da alalım ve programımızı
Şimdi
kapatalım.
yaşamak bana göre öğrenmek. Cümle canlara tavsiyem öğrenmek için lütfen okuyalım. Okuyalım, bilgimiz olsun. Ben ortaokulu bitirdikten sonra öğretmen okulunu yazılı imtihanını kazandım. Mülakatta elendim. Gencim, dinamikim. Uzunköprü'de kalıyoruz. İnşaatlarda çalışmaya başladım. Ustam ne dedi biliyor musun hocam? Ya dedi, tamam hizmetine şikayet etmiyorum. Ama al şu malayı, şuraya bir harç at arkadaşlar duvara dedi. Genç adamsın, öğren. Dedim ben sıvacı olmayacağım, öğretmen olacağım dedim. Oğlum dedi, bil, öğren,
Ama yap.
Yapma. İnanır mısın? O söz ne zaman hatırladım biliyor musun? Öğretmen oldum. Konya'nın, o gün kazasının Mecidiye köyünde dağ başında bir okuldayım. Okulun bacası yıkıldı. İnanır mısın? 4 tane kerpizi koyup da sıvayamadım. Demek ki adam ne kadar haklıymış. Ben de diyorum ki işte benim bu haklılığımdan dolayı okuyun canlar, okuyun. Lütfen.
Öğrenin, okuyun, öğren diyorsunuz. Çok teşekkür ederiz kıymetli hocam programımıza geldiğiniz için tekrar. Sevgili dinleyiciler, konuğumuz emekli öğretmen ve Ehl-i Beyt Yolu Seyyid Ali Sultan Süreyi kitabının yazarı Ali İhsan Mete'ydi. Kendisiyle Seyyid Ali Sultan Ocağı'nın tarihinden, kültürel mirasından, doğup büyüdüğü Yeniköy'den bahsettik. Bunlarla ilgili konuştuk. Yeni bir programda tekrar görüşmek üzere.